Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız. Bu konular 13 Mart Çarşamba günü Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Kültürel Tekfircilik, Anlama Düşen Selefi Bombalar adını taşıyan birinci konumuz, kültürel tekfirciliği konuşacağız. Diğer ikinci konumuz ise Yeni Zelanda'daki cami saldırısını, terör saldırısını konu edinen ne Netanyahu'ya kulak vereceğiz ne de Tarant'a başlığını taşıyor. Ergün Bey'in 17 Mart Pazar günü Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı yazının başlığı. Bu başlık ve konu üzerinden de Yeni Zelanda'daki menfur saldırıyı konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. İlk bölümümüzün konusu bu hafta kültürel tekfircilik. Birazdan Ergün Hocam'a bunu soracağım. Bu yazı ne üzerine yazıldı? Bu yazıya sebep olan olay ya da kişiler, ki kişileri çok konuşmuyoruz biz burada, biliyorsunuz bu manada. Sebep oldu diye hocama birazdan soracağım. Kültürel tekfircilik konusunu. Hocam müsaadenizle yazının girizgahından biraz okumak istiyorum. Kültür anlamdır. Dil, sanat ve anlatımlar aracılığıyla insanları ve toplumları anlamlandırır. Menkıbeler, hikayeler, mitolojiler, şiirler, şarkılar ve türküler hep bunun için var. Terry Eagleton önemli bir kültür teorisyeni, insan tabiatı pancar tarlası değil ancak yine de bir tarla gibi işlenmesi gerekir diyor. Bunu sağlayan kültürdür. Zaten kültür ekip biçmek demektir. Fakat kültür tabiattan ruhani olana kaydıkça insanı anlamlandırma yönü de ortaya çıkar diyorsunuz hocam.
Evet.
Biz bu konuyu, yani kültürü çok konuştuk hocam geçmiş programlarımızda. Fakat kültürel tekfirciliği herhalde ilk defa konuşacağız Kırk Ambar programımızda. Hocam birazdan açacağız meseleyi ama bu kültürel tekfircilik konulu bir yazı yazmanıza acaba ne sebebiyet verdi? Son günlerde gözlemlediğiniz, okuduğunuz hangi olay bu konuya dikkat çekmenizi ya da yazmanızı sağladı? Onu sormakla başlamak isterim ben.
Evet, çok teşekkür ederim. Tabii biz hepimiz bir biçimde dünyada yaşıyoruz. Kendi toplumsal dünyamızda yaşıyoruz. İç alemimizde yaşıyoruz. Sadece okuduklarımızdan etkilenmiyoruz. Yani okuduklarımızdan bir fikir bulduk, bunu paylaşalım, tartışalım gibi bir tutuma yönelmiyoruz. Aynı zamanda hakikaten içinde yaşadığımız toplum dünyasında meydana gelen önemli konuları görünce, meseleleri görünce onlar üzerinde konuşmak, düşünmek gibi bir tutuma yöneliyoruz. Bu da böyle bir şey aslında. Türkiye'de son dönemde yoğunlaşan kültür üzerine yapılan bir takım tartışmalar var. Ve genellikle işte İslam'ın 15 yüzyıllık mirası, medeniyet mirası, kültürel mirası na baktığımız zaman bunlar komplike bir şey. Bunlar bir bütünsellik ifade ediyor. Bu bütünselliğe bakmadan efendim bu konu dini değildir, şu konu dini değildir gibi önermeler, yargılar ileri sürülüyor. Bunun için işte diyelim Kadir Gecesi gibi, Miraç Kandili gibi hayırlı geceler konusunda da çok ileri geri ifadeler kullanıldı bazı çevreler tarafından, evet. Bazı mürekkep yalamış insanlar tarafından. Ve bu beni ürküttü bir yönüyle. Yani bunlar dini değildir ne demek? Biz din deyince sadece Kur'an'la sınırlı bir şey mi görüyoruz? Sadece peygamberimizin yaptığı, diyelim Hazreti Peygamber'in dünyadan irtihal ettiği dönemdekilerle mi sınırlı görüyoruz? Oysa Kur'an ve peygamberin söyledikleri tarih içinde açılıyorsa, yaşanıyorsa, alimler tarafından, müminler tarafından çeşitli faaliyetlerle, kurumlarla, mimari alanda yansıtılıyorsa, bu dinin de varlığını farklı biçimde açtığını gösterir. Ben dinin açılması diyorum buna. Dinin tecrübe edilmesi diyorum buna. O nedenle bir Müslümanın aslında hani bu biraz önce Avrupa'da Avrupalı bir teorisyenin sözünü söyledik. Pancar tarlası değil kültür diyor.
Evet.
Ama tarla gibi de işlenir diyor insan. İnsan tarla gibi işlemesi, insanın yeşertilmesi, insanın ihya edilmesi faaliyetleri hep var olmuştur. Ve biz bunu Müslümanlar olarak İslam'la yapmışız. Kur'an'a bakarak, peygamberin hayatına bakarak, büyüklerimizin, müminlerimizin, alimlerimizin, irfan ehli insanlarımızın hallerine bakarak insanları işlemişiz değil mi?
Evet.
Dergahlarda işlemişiz, menkıbelerle işlemişiz, şiirlerle işlemişiz. Dolayısıyla bütün bunlar Müslüman dünyanın önemli kültürel miraslarından. Bu kültürel miras dinden ayrı olarak değerlendirilemez. Dinle beraber olan şeylerdir. Onu içinde taşıyor. Bir sonraki tabii yazdım, daha yayınlanmadı. Belki orada kültürün metafiziği diye orada konuşacağız inşallah. Şimdi burada daha çok kültürel tekfircilik üzerinden yoğunlaştım. Bu çevreler, bazı insanlar çok zahiri olarak meseleye bakarak, efendim bu beşeridir ve dolayısıyla bu kültürdür, bunun dinle ilgisi yok diye Müslümanların tarih içinde yaptıkları, yaşadıkları ve Allah rızası için cehdle yaptıkları birçok güzel şeyi, bu sünnet kavramını aynı zamanda bu Müslümanların tarih içinde oluşturdukları bir gelenek olarak da kullanıyoruz biz. Sünnetin canlanması derken Hazreti Peygamber'in sözlerinin, hayatının, yaptıklarının yeniden Müslümanların hayatına katılması olduğu kadar, aynı şekilde Ebu Hanife'nin de, efendim İmam-ı Gazali'nin de ve diğer diyelim Şeyh Galib'in de Allah rızası için yaptığı güzel, hayırlı, iyi amellerin tekrar Müslümanlar arasında hatırlatılması demektir.
Evet.
Şimdi kültürel tekfircilik bu kültürel birikimi, zenginliği tekfir ediyor, reddediyor.
Hocam, şunu isterseniz diyor ki, buraya geçmeden önce siz çok güzel cümleleriniz var yazıda.
Estağfurullah.
Aslında yani kültür varlıkları, yeni yani olaylar, evet, günler, tarihler hocam. Diyorsunuz ki İslam'ın yeniden yapılandırdığı, ürettiği, yorumladığı ve kendisiyle uyumlu hale getirdiği varlıklar bunlar değil mi hocam?
Tabii, tabii.
Yani bu manada bir İslam kültüründen, bir İslam medeniyetinden bahsediyorsak,
evet,
dolayısıyla evet, burada bir karşılaşma, bir yeniden üretme, bir kendine uyumlu hale getirme,
elbette,
söz konusu değil,
elbette,
mi hocam? Bu inkar edilemez bir şey.
Tabii, o da dindir, o da İslam'dır. Yani
harmanlıyor
efendim,
bunu İslam.
Harmanlıyor. Yani mesela Mantık-ı Tayr, Fahrettin Razi'nin çok büyük bir edebiyat eseri, çok büyük bir hikmet eseri. Yani orada hem sadece insanlar edebiyat için okumazlar, aynı şekilde insanlar kendi ruhsal dünyalarının nasıl seyri sülükten, değil mi, geçireceklerini, tekamüle,
evet,
götüreceklerini öğreniyorlar. Dolayısıyla Fahrettin Atar'ın bu hikayesi, evet, temelde Hindistan dünyasına alınıyor, Fars dünyasına, Pers dünyasına geliyor. Ama oradan da bakın, İslamlaşıyor bu artık. Bu İslam'ın insanı kamil haline gelme düşüncesini işleyen bir hikayeye dönüşüyor. Artık o farklı bir malzeme, o farklı bir kültür. Artık o bir Hindistan kültürü değil.
İçeride işlendi o artık.
İşlendi artık o. O işlendi.
Dönüştürüldü.
Dönüştürüldü, yapılandı, yorumlandı. Neyle? İslam'la yapılandı. İslam'la yorumlandı. Nefis tezkiyesi diyor. Seyhat diyor. Seyri sülük diyor. Tekamül diyor. Değil mi? İmtihanlar,
evet,
diyor.
Evet.
Dünyaya işte meyletmek diyor. Bütün bunlar onun o reddettiğimiz ve kültür dediğimiz, dinden ayrı gösterdiğimiz şeyin aslında ciddi anlamda dinin kabı haline geldiğini. Dini,
evet,
taşıyan bir kap, dini taşıyan bir dil, dini taşıyan bir hikaye, dini taşıyan bir kalıp haline geliyor. Dolayısıyla bu kültür önemli. İnsanlar kültürlerle, bak, tarla gibi işlemek, insan işlenir, müzikle işlenir, sanatla işlenir, sesle işlenir, sohbetle işlenir, irşatla işlenir. Efendim, baktığın şeyle işlenir. Bizim cedlerimiz İstanbul'da yaşıyor. Bu camiler hala niye hoşumuza gidiyor? Büyük mimari, değil mi? Sanatsal güzelliklerle bunları inşa etmişler. Biz bunlara baktığımız zaman aslında besleniyoruz, işleniyoruz. Güzellikle işleniyoruz. Ruhani olanla güzellik olanın birleşmesiyle ortaya çıkan bir şeyden aslında etkileniyoruz, işleniyoruz.
Evet.
Sesle işleniyoruz.
Evet. Bir de bir kolektif bir kimliğe sebep oluyor bu, değil mi hocam?
Tabii. Yani kolektif kimliğimiz tam da kültürel alanlar içinde gelişiyor, yeşeriyor, işleniyor. Kolektif kimliklerimiz daha farklı. Birey olarak değil, o nedenle toplu halde diyelim dini geceler oluyor, Miraç Kandili. O gece bütün bir toplum etkileşim içine giriyor.
Evet. Ortak, bakın, bir ümmet muhayyilesi ortaya çıkıyor.
Müslüman olup da dini bütün olmayan insanlarımız bile o gece farklı bir neşve içine giriyorlar, değil mi?
Evet.
Ondan dolayı o gece camiye gidiyor, belki mevlid dinliyor, kalkıp iki rekat namaz kılıyor, farklı bir alkoldan uzak duruyor, kötülüklerden uzak duruyor. Allah için bunu yapmayalım diyor, dini hatırlıyor. Bu bir kolektif kimlik edinmedir yani.
Evet. Hocam, kültürel tekfirciliğe gelirsek, evet, ben hani biraz daha açalım onu diye, evet, bunları sordum.
Şimdi kültürel tekfircilik de tıpkı tekfircilik düşüncesinin kültürle ilişkili bir biçimde ifade edilmesidir aslında. Tekfircilik temelde diyelim işte haricilere baktığımızda, Muhammed bin Abdülvahhab'ın Vahabilik söylemine baktığımızda, bugün IŞİD'e, El-Kaide'ye baktığımızda bunlar temelde akide üzerinden giderek tekfiri yapıyorlar. Sadece orada da kalmıyorlar, genişliyorlar. Hatta onlar işte tasavvufu da bu alana yerleştiriyorlar. Tam da tasavvufu tekfir etmeleri kültürel bir tekfirciliktir. Yani bakın, tasavvufla ortaya çıkan diyelim zikirleri, tarzları, musikileri, şiirleri, değil mi?
Evet.
Ritüelleri, gelenekleri, bütün bunları reddediyorlar ve bunlarla olmayı şirk görüyorlar. Dolayısıyla Müslümanların tasavvuf üzerinden geliştirdikleri kültürü tekfir ediyorlar. Bu bir kültürel tekfircilik. Bir toplumun besleyen, insana besleyen bu kültürel dünyasını eleştirmek değil de onu reddetmek ve tamamıyla din dışı olarak kabul etmek, bu hakikaten kültürel bir tekfirciliktir. Nitekim bu El-Kaide ve IŞİD birçok yerde insanların ortak kültürel miraslarını bombaladılar, yok ettiler. Yani bunlar Osmanlı'dan, Selçuklu'dan daha adaletli, daha İslami bir şey mi kurdular? Yüzyıllarca bu topraklarda Osmanlı hakimiyetini sürdürdü, değil mi?
Evet.
Şer-i Şerif'i uyguladı. Medreseleriyle, tekkeleriyle, değil mi?
Evet.
Ama onlar kalkıp böyle bir şey yapmadılar. Başkalarının kültürlerine karşı bile tekfir reddiyeci davranmadılar. Bırakın kendi kültürüne. Ama maalesef bugün İslam içinde yer alan bazı insanlar Müslümanların kültürlerine karşı tekfircilik tutumuna yöneliyorlar. Hayırlı geceler nereden çıktı? Bu işte
Mevlid
nereden çıktı? Bu kutlamalar İslam mı? Vesaire. Ya bunlar İslam'dır. Bunlar İslam'ın akidesi değil ama İslam akidesinin içine yayıldığı, tazelendiği, maddeleştiği, beşeri hale geldiği
İslam'ın durumlardır. Kendisine uyumlu hale getirdiği,
tabii,
formlar.
Formlardır, yaşantılardır. Kolektif varlığımızı besleyen yapılardır bunlar. Dolayısıyla bunlar tekfir düşüncesini kültürel alana yaydıkları için, kültüre de böyle baktıkları için ben bunlara kültürel tekfirci tutum dedim. Hakikaten bu tutum Türkiye'de yaygın, maalesef yaygın. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi belki bizim İslam toplumunun tarihinde gelen o tekfirci çizginin dışa vurumudur. Diğeri de 200 yıldır bizim batıcı aydınlarımız kendi kültürümüze karşı tekfirci oldular zaten. Kendi kültürümüzü reddettiler. Bu kültür Türk kültürü dediğimiz zaman İslam kültürüydü bu. Bunu reddettiler, bunun yerine Avrupa kültürünü getirip koydular. 200 yıldır biz bunu kendi musikimizi reddettik. Yasakladık sanat musikisini, yerine getirip Batı müziğini koyduk. Kendi alfabemizi, alfabe kültürü taşıyan en önemli vasıtalardan birisidir. Vasıta kelimesi demek bile şey bile yani. Anlamlardan birisidir.
Evet, evet.
Dil, dilimiz değil mi? Türkçe, Türkçe bir İslam dilidir kardeşim ya. Türkçe sadece Türkçe değil. Bizim Osmanlı'nın, bizim bugün kullandığımız Türkçe bir İslam dilidir. Neden? Çünkü bunun içindeki kelimeler, anlamlar İslam'la meczi olmuşlar. Biz onu öz Türkçe adıyla İslam'ı... Farsçadır, Arapçadır diye çıkardığımız zaman oradaki Türkçenin İslam olma dünyasını yok ediyoruz.
Yok etmiş olur.
Kültürel tekfirciliktir
evet. bu. Anlam dünyasının yani, ortadan kaldırıyoruz
ortadan
değil mi hocam?
Kaldırıyoruz.
Yani, anlam
tabii,
varlığına karşı tabii, çıkıyoruz.
Tabii. Evet. Dolayısıyla...
Hocam bir şeye daha dikkat çekiyorsunuz.
Bu selefilik buyurun. Diyorum ben evet. bunu. Modernizmin de böyle bir selefilik yönü var Türkiye'de.
Bu hocam bu bir boşluk doğuruyor değil mi? Şöyle ifade ediyorsunuz hani... İslam medeniyetinin bu büyük geleneğin anlam varlığına karşı çıkanlar kültür tekfircileri dedik. Evet bunlar 200 yıldır sahnedeler. Evet. Batı kültürüne meydan açmak için bizim kültürümüzü inkar ediyorlar. Çünkü bu evet. meydan açma ilerlemeci tarih anlayışı ve pozitivizmle yapılıyor. Yani böyle evet, bir metodolojik evet. bakışla yapılıyor.
Tabii,
dolayısıyla...
Tabii.
Bunlar ilerlemeci tarih anlayışı ve pozitivizmle bizim kültür anlamımızı, kültür varlığımızı hizaya çekmeye çalışıyorlar. Eğer buradan bu anlam dünyası ortadan kalkarsa yeri de boş kalmayacak değil mi hocam? Yerine başka bir şey
başka
oturacak.
Başka gelecek kesinlikle. Şimdi batıcılar ne diyor? Efendim bu kültür geçmişte kaldı. Biz ilerledik. İleri kültür de artık Avrupa kültürüdür. Biz
evet.
onu alacağız.
Evet.
Bunlar ne diyor? Bunlar da aynı şekilde tarihte olanlar tamamıyla işte efendim ön yargılardır, şunlardır, bunlardır. Din değildir en azından
evet.
diyorlar. Bunlar işte efendim uydurdukları şeylerdir. Haşa uydurulmuş din gibi kavramlar kullanıyor bunlar. O nedenle biz bunları reddedelim. Peki bunlar dinin sınırlarını daraltıyor bu. Dinin sınırlarını daraltınca kültürel alan boş kalıyor. Kolektif kimliğimizi kuran meşrepler, neşveler, güzellikler, hoşluklar, sanatlar, faaliyetler, gündelik yaşam, bütün bunlar boş kalmaya başlıyor. Boş kalır mı? Bunlar olmadan insan hayatını sürdürebilir mi? Onun yerine ne geliyor bu defa o boşluğun yerine? Avrupa müziği geliyor, Avrupa kutlamaları geliyor, Avrupa'nın bir sürü modern kültürü neyse... Onun önüne açılmış oluyor. Gedikte bir şey açıldı diyor ya, bir gedik açıldı diyor ya, Sur'da bir gedik açıldı
evet.
diyor Necip Fazıl. Yani Sur'da açılan gedikle her şeyle giriyor. Necip Fazıl'ın aslında üzerine durmadığımız rolü bu açıdan önemli. Necip Fazıl bu kültürel surlarımızda açılan gediği görmüş ve buna karşı yeniden bizim geleneksel kültürümüzü ihya etmiş. Mesela tasavvuf alanında düşünün değil mi? Birçok kültürel mirası yeniden tiyatro olarak, yeniden efendim tekrar yazarak, deneme yazıları olarak...
Nazımla, nesirle...
Nesirle yeniden onları çağdaş insanın idrakine sunuyor.
Evet.
İşte bu aslında gördüğü tehdidi sağmak üzere bunu yapıyor.
Evet.
Bu eğer bunlar aynı zamanda kültürü bir din davası, din meselesi olarak görüyorlar. Oysa bu kültürel tekfirciler ise tam tersine dini alanı daraltıyorlar ve bu dinin pratiklerini kültürle kendisini gündelik hayata taşıyan, ete kemiğe bürünen boyutlarının insanların ruh dünyası üzerinde onları nasıl yetiştirdiğini göremiyorlar. Meseleye zahiri bakıyorlar. Ve bunu yaparak da aslında farkındalar mı değiller mi bilmiyorum, selefi tutumu benimsiyorlar. Çünkü selefi tutum temelde efendim Kur'an ve sünnet deyip Kur'an ve sünnet dışındaki her şeyi silmeye çalışıyor. Onu reddediyor, dini olabildiğince darlaştırıyor. Ve aynı zamanda tekfir düşüncesini pervasızca kullanıyor. Tekfir dediğimiz şey... bir insana müşrik demek, ne temelde ne var? Yani bir insanı, bir Müslümanı dışlamak, ötekileşmek, ötekileştirmek, reddetmek, silmek, reddiyecilik demektir aslında.
Evet.
Burada da kültürel reddiyecilik yapılıyor. Reddi miras diyoruz ya.
Evet.
Reddi mirasla kültürel reddiyecilik aslında birbirine akraba olan alanlardır. Birisi sekülerdir, diğeri din alandan çıktığını iddia ediyor. Yoksa temelde birbirinden bir farkı yok. Ciddi anlamda benzerlikleri de var. Dikkat ederseniz bu çevreler zaman zaman bu reddi mirasçılara da atıfta bulunurlar. Onlar iyi yapmış diyorlar. Bidat ve hurafeyi silmişler diyorlar. Bidat ve hurafe diye damgalıyorlar bütün kültürümüzü. Bidat ve hurafe diye damgalayıp bu kültürel dünyayı reddediyorlar. Bundan dolayı da tekfirci gibi bir tutuma yönelmiş oluyorlar.
Evet. Hocam siz yazınızın son cümlesini şöyle tamamlamışsınız. Bunu okuyarak bu bölümü bitirelim isterseniz.
Buyurun.
Ebedi inancın ebedi kültürü her zaman edebiyatımızla, musikimizle, mimarimizle ve hayır gecelerimizle ebediyete kanatlanmaya devam edecek.
İnşallah.
Diyorsunuz hocam. Yani bu İslam kültürü bizim ebedi inancımızı ebediyete taşımak için
evet.
Büyük bir kanatlanmaya sebep olan büyük bir vasıta.
Evet.
O yüzden önemli. Bu kültürümüzü yaşatmalıyız. Bizim menkıbelerimizi, gazavetnamelerimizi, divanlarımızı, mevlitlerimizi, Muhammediyelerimizi asla küçümsememeli.
Kesinlikle.
Bunların, İslam'ın bunları yeniden yapılandırdığını, ürettiğini, yorumladığını, kendisiyle uyumlu hale getirdiğini
evet.
varsayarak ki öyle.
Öyle.
Kültürü taşıdığını kabul etmeliyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Christchurch'muş hocam bu adanın adı. Christchurch kentinde, Güney Adası'ndaki affedersiniz bir kentte, Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazında düzenlenen saldırı sonucunda aralarında 3-4 yaşında çocukların da bulunduğu 50 Müslüman katledildi ve bunu yapan da 28 yaşında Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant isimli bir cani diyelim, bir terörist. İnternetten bir ırkçı manifesto yayınladı ki bunu biz Norveç'te de hocam Breivik'ti galiba onda
evet.
görmüştük. O da 70 küsür insanı katletmişti. Bir manifesto yayınladı. Ve bu manifestoda çok ilginç şeyler söylüyor. Yani ilginç değil ama bu Breivik'in manifestosuna benziyor. Diyor ki hocam mesela uluslarımızın, ırkımızın, herkesin malumu olan düşmanları toplumlarımız içinde özgürce dolaşıyor. Yani her gün yani bizim düşmanlarımız diyor toplumlarımız içinde özgürce dolaşıyor. Başları dik yani Müslümanları kastediyor. Kendilerinin dokunulmaz olduğuna inanıyorlar. Gerçekte ne kadar yanıldıklarını çok yakında öğrenecekler. Hainler hain gibi ölmeyi hak ediyor. 3 yılda sürse, 30 yılda sürse bu insanlar ırkımıza yaptıkları iğrenç saldırıların bedelini ödemeli diyor. Biz biliyoruz ki bu tür saldırılar arttı hocam.
Evet.
Mesela Fransa'da geçen yıl 19, bu yıl 7 cami kapatılmış. Belçika'da bir camide bıçaklı bir saldırı gerçekleşti geçen yıl. Hollanda'da bir cami yine kundaklandı. Hollanda'da Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar denilen bir topluluk camilerin önünde eylem yaptı, yapıyor. Almanya'da geçen yıl 1000, İngiltere'de 100'e yakın camiye saldırılar gerçekleşti. İsveç'te bir camiye tabancalı saldırı gerçekleşti. Bu yayılıyor ve bu İslamofobiyayla açıklanmaya çalışılıyor hocam.
Evet.
Bu kelime de yani hani tam motamot çevirirsek İslam
korkusu
diye çevriliyor ama artık hani bunun bir İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı olduğu ortaya çıkmaya başladı. Yani İslamofobiyayla da açıklanamayacak derecede olaylar yaşanıyor. Siz de hocam büyük bir şoktayız diye yazınıza başlıyorsunuz. Bir katil eline aldığı silahla bir mabede giriyor, önüne geleni öldürüyor, içimizi yakıyor ve bizi öfkelendiriyor diyorsunuz. Burada hocam birkaç örneğiniz var. Onunla başlamak istiyorum. Aslında konuşulacak çok mesele var.
Evet, çok boyutlu bir konu.
IŞİD'in ve diğer isyancı hareketlerin İslam adına yaptıklarını Batı'da da bir şahıs İslam'a karşı yapıyor. Ya bu katil beyaz güç, faşizm ve tarihsel öç duygularını birleştirerek şiddet işliyor. Yani bir nevi El-Kaide ve IŞİD'in istediği de zaten Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki modern eşitsizlik ve hegemonik ilişkiden doğan çelişkileri derinleştirmek ve bunun sonucunda dünyayı iki cepheye dönüştürmek.
Evet.
Şimdi tabii bu belki dinleyicilerimiz bizi eleştirecektir hocam. Evet. Hani yani bu olayda hani Müslümanlar mı hani suçlu, yine dönüp kendi içimize mi bakacağız? Evet. Çünkü hemen bu saldırının arkasından sonra bazı siyasetçiler ki bu derinlikle yapmadılar onu.
Evet.
Hani dediler ki ya Müslümanlar bir dönsünler kendilerine baksınlar gibi şeyler söylendi. Fakat burada sizin El-Kaide ve IŞİD'i örnek vermenizde işte bir modern eşitsizlik ve hegemonik bir ilişkiden doğan çelişkileri derinleştirmek var diyorsunuz.
Evet.
Burada da mesela bu Tarant'ın bu katilin manifestosunda da hani evet, bu var. Yani işte diyor İstanbul bizimdi, tabii, Ayasofya bizimdi, oradaki minareleri gelip yıkacağız.
Evet, evet.
Kesinlikle yönlerini batıya dönmesinler, ancak dönmeden o havzalarında rahat yaşayabilirler diyorlar.
Evet, evet.
Şeyle sorayım hocam, yani İslamofobiyayla bir İslam korkusu kavramıyla açıklanamayacak kadar derin bir meseleyle karşı karşıyayız.
Evet.
Genel olarak nasıl okuyorsunuz? Belki o alt meseleleri yine soracağım ben size.
Evet. Şimdi aslında bu hem Kanada'da da, yani verdiğiniz örnekler yanında Kanada'da, İngiltere'de de camilere saldırılar oldu. Orada da Müslüman kardeşlerimiz şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz burada. Ve bu sıradan bir şey değil. Yani bir kişi üzerinde okuyoruz. Bir kişinin zihin dünyasına, okuduklarına, ideolojik örnüklerine baktığımız zaman, fanatizmine baktığımız zaman bunlar var bu katilde. Fakat öte yandan sizin de işte Fransa, Belçika, Almanya örneklerini verdiğiniz gibi özellikle Avrupa'da, Amerika'da bu düzeyde değil, Amerika'da daha seyrek, çok ciddi anlamda bir İslam düşmanlığının yükseldiğini görüyoruz. Yani camilere gidip kutsal yerleri ve masum insanları gidip öldürmek, orayı basmak, bu hakikaten anlaşılacak bir şey değil. Hiçbir açıdan. Sadece Müslüman olduğumuz için söylemiyoruz bunu. Yani birisi burada gitse, bir kiliseyi bassa veya bir sinagogu, oradaki inançlı insanları kendileri açısından inançlı öldürse, hiçbir zaman tasvip etmeyeceğimiz bir şey. Çünkü bizim kitabımızda diyor ki, yani Allah'ın adının anıldığı mabetlere karşılığı saygılı olun diyor. Bu bizim yani Kur'an diyoruz, Müslümanların en temel kaynağı. Burada bu mesaj veriliyor. Dolayısıyla biz hiçbir din ayrımı yapmadan, orada Allah'ın adı anılmışsa Allah'ın adının anıldığı yerlere karşı saygılı olmamız, oradaki din adamlara, oradaki insanlara savaş anında bile karışılmaması gerektiğini emrediyor bize. Avrupa'da ise artık böyle spesifik hadiseler yaşanmıyor. Yani şiddet işleniyor bir de. İnsanlar diyelim camiyi eleştirebilir, İslam'ı eleştirebilir, peygamberini eleştirebilir. Bu eleştiri değil, reddetme değil. Burada doğrudan insanlara öldürmek var, insanları katletmek var, insanlara saldırmak var. Üstelik bir yerde, iki yerde, üç yerde de değil. Geçen sene, önceki sene de değil ve gittikçe artıyor. Ve dolayısıyla Avrupa'da, Batı'da İslam düşmanlığı bir sosyal mesele haline gelmiş durumda. Bir ferdi meseleyi çok çok aşmış. Bu konuda hem Avrupalılara çok büyük bir iş düşüyor. Çünkü orada milyonlarca Müslüman yaşıyor ve bunlar onların vatandaşları. kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla yükümlülükleri var. Yani düşün, sadece Almanya'da değil mi? 4,5 milyon Müslüman yaşıyor sadece. Evet. Öte yandan İslam dünyasındaki liderlere de, Müslüman siyasetçilere de çok büyük bir iş düşüyor. Onlar da Müslüman oldukları için din kardeşlerine yönelik bu şiddet olaylarını engellemek üzere Avrupalı siyasetçileri belli yaptırımlara doğru zorlamak zorundadırlar. Yani Birleşmiş Milletler var, diğer birimler var, devletler var. Nasıl ki efendim Yahudiler işte antisemitizm çerçevesinde Yahudilere yönelik çeşitli şiddet olaylarının yapılmasını engelleyici kanunlar çıkarmışlarsa, bu uygulatıyorlarsa, ona benzer bir biçimde bütün dinler için, Müslümanlar için de olmalı bu. Bir Müslüman kendi camisine güvenle gitmiyorsa, kendi mabedi güvenlik altında değilse, yani o ülkede yaşaması çok zor bir mesele. Gittikçe o insanlara şu demek, yani ta Orta Çağ döneminde şeyler Endülüs'te, Endülüs'ü işgal edenler, işte ya Müslüman olacaksınız ya buradan gideceksiniz ya öleceksiniz. Üç seçenek Hristiyanlara ve Müslümanlara sundular. Bu da dolaylı bir sunmadır. Yani el altında Müslümana diyorsun ki ya burayı terk et git, ya burada ölmeyi göze al, ya da tamamıyla Müslümanlığı bırak, buranın kültürü Hristiyanlık mı, seküler mi, neyse o ol. Bu hakikaten çok ya facia bir durum.
Evet. Hocam
bir defa böyle genel bir şey, evet, var hakikaten. Evet. İkinci olarak tabii yabancı düşmanlığı ve faşizm Avrupa'da, evet, yükselen bir dalga. Evet. Aşırı işte
göçmenlerden sürekli bir şikayet
göçmenleri
var.
Şikayet ediyorlar, dışlıyorlar. Ondan sonra onları suçlu gösterecek biçimde siyasetçiler sorumsuzca açıklamalarda bulunuyorlar. Avrupa'nın normal demokrasi dönemlerinde her zaman onlar hatta doğrudan ırkçı da değil, milliyetçi diyorlar. Milliyetçi oylar %10'un altındadır, %7 civarındadır. Ama ilk defa Avrupa'da bu milliyetçilik, beyaz milliyetçilik diyor, evet, bunlar. Bunlar %10'ları aşıyor. Bazı yerlerde bunlar iktidara geliyorlar. İşte o Avustralyalı senatörün yaptığı açıklamalar açıkça gösteriyor ki adam bir de bildiri yayınlıyor. Efendim bu olay, evet, olmuş, kötü bir şey, fakat Müslümanlar da geliyorlar, bizi burada rahatsız ediyorlar ve biz onlardan korkuyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar gelip burada bizi korkuttukları için bu tür olaylar da olur, olsun. Bu manaya gelir açıklamalarda bulundu. Yani bunlar böyle çok aşırı bilmem ne adamlar değil. Büyük bir milliyetçi sağ partilerin liderleri bunlar. Bu dehşet bir durum.
Evet. Hakikaten. Ve bu adamlar hocam, o göçmenlerin kendi ülkelerine gelmelerine sebep olan diktatörlerin, evet, siyasetlerini de onuyorlar. Yani işte Sisi'ye, evet, onay veriyorlar. İşte Netanyahu diyor ki, evet, işte Filistin, evet, Yahudilerindir diyor. İsrail Yahudilere aittir bu topraklar diyor.
Çıksınlar buradan, gitsinler demek istiyor.
Gitsinler diyor. Yani öbür taraftan şimdi, da siz kabul etmeyeceksiniz. Evet. O kabul etmeyecek. Yani hem bu siyaset, hem bu hegemonyaya destek vereceksiniz, bu diktatör hegemonyasına, evet, hem de işte insanların ülkeler arası, ki bu küresel, evet, dünyada artık küçük bir köy haline gelmiş dünyada, evet, dolaşmasına da engel olacaksınız.
Engel olacaksınız.
Yani benim ülkemden çıksın gitsin diyeceksiniz.
Şimdi bu çok bizim için özellikle çok manidar, çünkü İslam dünyası hakikaten kendi enerji kaynaklarıyla, zenginlikleriyle kendisini besleyecek, insanlarını ayakta tutacak yeterliğe sahip bir coğrafya. Ama bu coğrafyada insanlar bugün göç ediyorlar ve buralara gidiyorlar. Bunlar da kızıyor. Neden göç ediyor bunlar? İşte hegemonya dediğimiz şey bu. Avrupa'nın hegemonyası, uluslararası düzeni bizim topraklarımızdaki yönetimlere karışıyorlar, yönlendiriyorlar. Bizim zenginliklerimizi talan ediyorlar. Orta Doğu'daki zenginliğin, yani dünya petrolünün %69'unu bunlar karşılıyor ve bu zenginliği bunlar talan ediyor. Yoksa buradaki zenginlik bütün bir Orta Doğu'daki Müslümanlara yeter ve bu insanlar ekmek için, karınlarını doyurmak için göç etmek zorunda kalmazlar. Sudan'da, Sudan'ı bölmeden önce değil mi, ekonomik zenginliği, Libya ciddi anlamda zengin bir ülke. Ya talan ediyorlar ya da burada etnik çatışmaları, mezhep çatışmalarını körüklüyorlar.
Ya da yönetimleri ya tamamen da yönetimleri kendi
diktatörleri
oyuncakları
haline getiriyorlar. Oradaki siyasetlerini paşa paşa emret paşam diyecek tipleri getiriyorlar Sisi gibi. Ve ondan sonra da burada kargaşalar oluyor. Burada insanlar yaşamak
sonra
istemiyor.
Sonra göçmenlerden mültecilerden şikayet ediyorlar.
Yani yapılacak şey belli, açık, ortada. Siz bu hegemonya adil olmayan, emperyalizm olan bu hegemonyadan vazgeçeceksiniz. Çünkü bu emperyalizm hegemonyanız sadece bizim bölgemize zarar vermiyor, sizin ülkenize de zarar veriyor, sizin insanlarınıza da zarar veriyor. Bütün insanlığa zararlı bu. Bundan vazgeçin kardeşim. Bundan artık aşın. Kendi ülkenize demokrasi diyorsunuz. Ama Mısır'da demokrasi uygulanıyor. Darbeci birisini destekliyorsunuz. Türkiye'de efendim demokrasiden uzaklaşma nedeniyle bazı konularda veya çok ciddi otoriter rejim şu bu diye Erdoğan karşıtlığı dibine kadar yapıyorsunuz. Ama öte yandan Avrupa Birliği işte 19 kişi 15 kişi idam ediliyor. İşkencehanelerden geçiriliyor suçsuz yere. Sisi'nin rejimi ve Sisi'nin ülkesine aynı anda Avrupa Birliği olarak gelip toplantı yapıyorsunuz.
Evet.
Şimdi bu burada çok büyük bir ikiyüzlülük var. Çok büyük bir emperyalizmi gizleme oyunu var. Ve bu oyun eskiden olduğu gibi artık yürümüyor. Çünkü dünya birbiriyle çok ilişkili hale geldi.
Şey yani hocam artık böyle sulh, saadet, barış yani bölgesel evet. Değil dünyada değil, artık, değil mi? Yani ya dünya toptan bir sulh ve selamete
olacak.
Kavuşacak.
Tabii.
Ya da huzursuz olacak.
Ya da huzursuz olacak.
Yani biz
aynen öyle.
Sınırları kapatarak kendi evet. Ülkemizde mutlu yaşarız. Devri bitti artık.
Bitti artık. Hakikaten bitti artık. Duvarlar şimdi yükseltiyorlar. O duvarlar ne kadar geçerli olacak yani?
Evet. Hocam yazınızda şöyle bir son bölüm var. Bunu okumak isterim. Belki bunun üzerinden de nasıl evet. Bu tür meselelere karşı bir tavır alınmalı o da çıkıyor. Biz Müslümanlar için asıl olan inancımızın esasları. Tarihte yaşadığımız işgaller ve travmaları her zaman unutarak bu esaslar üzerine yeni bir ruhla yeni bir dünya kurmaya yöneliriz. Gerçekten biz travmayla çok hareket etmemişiz hocam. Ya da o travmayı ıslah ederek hareket etmişiz. Osmanlı Söğüt'te Haçlıların tarihsel şiddetlerinden ilham alarak etrafındaki Hristiyanlarla ilişki kurmadı. İslam'ın asil ruhundan ilham aldı. Yeni bir bilinçle adaleti Hristiyanlar için de temsile etmek istediler. Bu nedenle Yeni Zelanda'da Tarant katilinin Viyana kuşatması, İstanbul fethi ve 1. Murat karşıtlığı üzerine ürettiği öfkenin ruhunda kendimizi seyretmekten uzak durmalıyız.
Aynen.
Biz tarihimizin travmalarından değil, zaferlerinden, imar ve ümranından ilham alan bir meşrebiz. Ehli sünnet ruhu budur. Bu meşrebi Vehhabilik Selefiliğinden de İran Şiiliğinden de farklı kılan budur. Yine bu kucaklayıcı ruhla dünyayı imara, ümrana ve adalete çağırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yeri de budur. Ne faşizm, ne ırkçılık, ne de tarihsel kin ve öfke. Evet. Aslında hocam bu yazının son bölümünde de
evet.
Değil mi? Yani bu tür olaylara karşı nasıl
davranmalıyız?
Hocam ben şeyi sormak isterim. Siz de bu konuda bir tweet attınız.
Evet.
Bilmiyorum o görüşünüzde evet. Israrcı mısınız?
Evet.
Tabii Ayasofya
evet.
Özellikle bu Hristiyanlarla yaşadığımız çatışmalarda
evet.
Arkasına işte Hristiyanlığı almış ya da o Hristiyanlığın emperyal anlayışını alarak İşte bir takım bizim tarihteki köşe taşlarımıza İstanbul'un fethi,
evet.
Ondan sonra Viyana kuşatması ya da yakın dönemde Müslüman katliamıyla sonuçlanan Bosna Savaşı'ndaki
evet.
Sırpları överek evet, başlayan evet, meselelerde evet. Hemen bir Ayasofya'nın önünde toplanıyoruz,
evet,
sloganlar evet. Atıyoruz, diyoruz Ayasofya bizimdir, açın. Namazı kılacağız, burayı tekrar mescit haline getireceğiz diyoruz. Bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz?
Evet. Şimdi tabii Ayasofya meselesi bir devlet meselesi. Yani nasıl Hristiyanlık dünyası Bizans buraya hükmettiği zaman Ayasofya o devletin dini merkezi değilse, Fatih Sultan Mehmet de burayı fethettiği zaman orayı kendi üzerine aldı, vakfına aldı ve dolayısıyla devletin bir camisi olarak, yani artık buraya da hükmeden biziz mesajını veren bir değişim yaptı. Cumhuriyet döneminde de tabii yeni bir devlet kuruldu. Gücü, sınırları belli ve dolayısıyla Lozan Anlaşması'nı imzaladı. Dünyaya artık Batılılar hükmediyordu. Onların kontrolünde bir meşruiyetleri mümkündü. O nedenle bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Yani bir ara formül buldular. Kiliseye de olmasın, cami de müze kalsın. Bu bence bir şeydir. Cumhuriyet'in bulduğu kendi açısından bir ara formül ve geçiş formülü. Ama bugün bu tür tepkilerimizi ortaya koyarken ben de bir tweet attım. Evet, yani bir defalığına mesela topluca
Ayasofya'da. Siz diyorsunuz ki bir defalığına namaz Ayasofya kılalım. Açılsın, topluca evet, bir namaz kılalım.
Bir namaz kılalım, etkili bir mesaj verelim.
Evet.
Yani belki şu an daimi olarak oranın cami haline getirilmesine ne hükümetin ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kudreti var. Yani kalkamayacağı şeylerin yüklenmesini beklemek de haksızlık olur. Ama bir defaya mahsus olabilir aslında. Güçlü bir mesaj verilmiş olur.
Evet,
yani
evet.
Avrupa'ya şu mesajı vermiş oluruz. Sivil Hristiyan insanlara değil. Ey Avrupalılar, bakın siz kendi ülkelerinizde bizim dinimize, mabetlerimize karşı çok büyük şiddet olayları gerçekleşiyor. Buna göz kaparsanız, bunu engellemeye yönelik tavır almazsanız,
sizin için de sembolik anlamı büyük olan
bir şeyi, evet, biz de böyle bir tavra gireriz. Dolayısıyla onları önlem almaya yönelik uyarıcı bir rolde bulunur diye ben onu düşünüyorum.
Evet. Evet, onu özellikle bir sormak istedim.
Sağ
teşekkür ol, ederim hocam bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.